Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, her türlü lütfu, keremi daima üzerinize olsun efendim. Aziz dinleyenlerim, genelde Ramazan ayı deyince hep oruç konuşuluyor. Tabi orucun gerek ferdi hayatımıza, gerek toplumsal hayatımıza ne kadar güzellikler kattığı ve tabi oruç vesilesiyle de İslam'ın ve Müslüman'ın hayatının farklı bölümleri gündeme gelmiş oluyor. Sohbetlerimizin tabi ana konusu aziz dinleyenlerim, kulluk. Yani Cenab-ı Hak bizi güzel kullar olmak için yaratmış. Yaratılışımızın hikmeti bu. Ve mâ halaktül cinne vel inse illâ liyâbudun. Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluklarını gerçekleştirsinler diye yarattım. Tabi kulluk deyince de hatıra gelen tarif şu oluyor ki Allah'ın razı olduğu, Allah'ın sevdiği bir hayatı yaşayabilmek. Onun için de insan beni yaratan acaba benden nasıl bir iç dünya istiyor, nasıl benden davranışlar istiyor? İslam bu davranış tarzını ihsan kelimesiyle ifade ediyor. Yani yaptığı her işi güzel yapmak. Hayatın hangi alanında olursa olsun, ilgili olduğu her alanda, malıyla, canıyla, iç dünyasıyla, dış dünyasıyla, dış ilişkileriyle, kısacası, İnsan kurduğu bütün ilişkilerde, yaşadığı bütün alanlarda ihsan dediğimiz o Müslümanlık kalitesini gerçekleştirmek durumunda. Peki ihsan neydi? Her şeyi Cenab-ı Hakk'ın gördüğünü, bildiğini hissederek yaşayabilmek, yapabilmek ve her şeyi en güzel şekilde Cenab-ı Hak nasıl tarif ediyorsa, Resulullah Efendimiz nasıl yaptıysa, onun izinden giden sahabi-i kiram efendilerimiz ve daha sonra selef-i salihin dediğimiz İslam'ın geçmiş nesillerdeki güzel insanları, modern insanları bir şeyleri nasıl yaptılarsa öyle güzel yapmak. Hatta Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz önümüze öyle bir tarif koyuyor ki aziz dinleyenlerim şöyle buyuruyorlar. Yüce Rabbin her şeyin üzerine ihsan yani her şeyi güzel yapmayı bir farz olarak yazmıştır. Onun için sizler biriniz kurbanınızı keserken de bıçağınızı iyi bileyiniz. Demek ki bir kurban kesme hadisesinde, bir hayvan kesme hadisesinde bile biz ihsanı gözetmek durumundayız. Hayvana eziyet etmemek, bıçağımızı en güzel şekilde bileyip adeta onun canını sanki hiç acıtmadan almak gibi bir güzelliği bulmak durumunda. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim önümüze böyle çok geniş bir ihsan kıvamı koyuyor. Dolayısıyla insan dünyaya temiz geliyorsa şu dünyada temiz kalacak ve kirlenirse de zaman zaman temizlenme gayreti içinde olacak. Allah'ın huzuruna kirli gitmemeye, kirlerinden arınmış olarak gidecek. İş dünyasında kir kalmamasına, davranışlarında, organlarında kir kalmamasına, İlgili olduğu eğer malı varsa, başka türlü ilişkiler varsa onları da kirletmeden veya kirlendiyse temizleyerek Hakk'ın huzuruna gitmek gayretinde olacak. Bu bakımdan da Şems suresinin 10. ayetinde Rabbimiz bir aile yeminlerden sonra buyuruyor ki kat efleha men zekkaha ve kat habe men dessaha. Gerçekten kendini kalbi olarak, ameli olarak, davranış olarak, niyetler olarak temizleyen insan kurtuluşa ermiştir. Temizlenirse kurtulur insan. Ama günahlarla kendisini karanlığa gömense hüsrana uğramıştır. Şems suresinin 10. ayet. Demek ki bir temizlenmek var, pırıl pırıl olmak var, içiyle, dışıyla, her şeyiyle ve bir de gerçekten günah dediğimiz, haram dediğimiz, Allah'ın razı olmadığı şeylerle kirlenmek ve adeta Kur'an ifadesiyle bir karanlıkların içerisinde, zulümat içerisinde kalmak var. Onun için de İslami terbiye insanın önce iç dünyasından başlıyor. Niyeti temiz olacak, kalbi temiz olacak, amelleri temiz olacak ve sahip olduğu malı mülkü de temiz olacak. Özellikle bugünkü sohbetimizde de muhterem dinleyenlerim, mal temizliği dediğimiz bir konuyu gündeminize taşımak istiyorum. Malın temizliği nedir? Sahip olduğumuz malların ister nakdi olsun, ister aynı olsun veya daha geniş ifadesiyle rızık dediğimiz bize emanet verilen her türlü maddi ve manevi varlıkların önce bize geliş yollarının temiz olması, daha sonra bizdeyken de o kullanma sırasında temiz alanlarda kullanılması, hatta temiz alanlarda kullanılması ile beraber eğer onlarda Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri'nin başkalarına ait bir hakkı varsa, o hakkın ödenmesi suretiyle de temizliğinin daha temiz hale getirilmesi konusudur. Onun için de ibadetlerimizin aslında hepsi aziz dinleyenlerim bir arınmadır. İnsan namazla miraçlara yükselir eğer becerebilirse, oruçla adeta meleki vasıflar kazanır, daha sonra da Allah'ın kendisine verdiği bir takım servetlerle, imkanlarla, malla, mülkle de Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde bir harcama yapmak suretiyle, oradaki diğer insanların hukukunu gözetmek suretiyle de asil bir ruha, cömert bir ruha ulaşmak suretiyle daha farklı manevi temizliklere, olgunluklara, güzelliklere, tezkiyelere ulaşmış olur. Tabii malımızın arınması deyince akla gelen İslami emir zekat konusudur aziz dinleyenlerim. Tabii yine zekat konusunda ise zekat gerçekten iki önemli temizlik ameliyesi gerçekleştirmiş oluyor. Bir, malın bizatihi kendisini temizlemiş oluyor. İkincisi de insanın iç dünyasındaki hasislik, ego dediğimiz sadece ben merkezlik duygularını temizlemiş oluyor. Malın hem kendisi temizlenmiş oluyor, hem de o mala sahip olan insanın zekatını vermek suretiyle iç dünyasında bir temizlik meydana gelmiş oluyor. Bununla ilgili aziz dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Gerçekten bu ayet-i kerimenin hem iniş sebebi, yani daha dini tabirle kullanacak olursak nüzul sebebi ve hem de o ayetle ilgili sahabilerin uygulanması bizler açısından çok dikkat çekici bir husus diye düşünüyorum. Tevbe suresinin 103. ayetidir bu ayet-i kerime. Yüce Rabbimiz Habibine hitaben buyuruyor, "Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semi'un alim." Ey şanlı peygamber, o sahabilerin mallarından bir zekat al, bir tasadduk al, bir sadaka al ki mallarını temizleyesin ve daha sonra da onların ruh dünyalarını tezkiye etmiş olasın ve sonra da onlara dua et. Onların sana verdiklerini aldıktan sonra da sen yine onlara dua et ey peygamberim. Zira senin sahabilerin için, ümmetin için yapmış olacağın dua onların kalplerini yatıştırır. Zira Allah her şeyi duymakta ve her şeyi bilmektedir. Aziz dinleyenlerim, az önce arz etmeye çalıştığım gibi bu ayet-i kerimenin çok özel bir nüzul sebebi var. Bir yaz gününde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle Medine'nin havasının, hararetinin çok yükseldiği bir günlerde, hurmaların çok olgunlaşmaya başladığı günlerde, insanların o hurma mahsulünü kaldıracakları, elde edecekleri bir zamanda sahabisine hadi bakalım der, biz Tebü'ye doğru yola çıkıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatındaki çok önemli seferlerden birisi Tebük seferi. Medine'den 700 kilometre uzaklıktaki Tebük'e kadar sahabelerin gittiği bir sefer. Tabii hem mevsimin çok sıcak olması hem de senede bir defa hasat edilecek olan hurmalarının tam hasat mevsiminin gelmiş olması bazı sahabilerin içerisinde böyle bir tereddüt meydana getirir. Bir taraftan sıcak, bir taraftan da tam hasat mevsimi. Şimdi bu sefer nereden çıktı diye. Ama diğer sahabiler radıyallahu anhüm ecmain, Allah Resulü bize ne zaman nereye derse biz yola çıkarız derler. Hatta tabi bu seferle ilgili de sahabilerin çok büyük fedakarlıkları vardır. Genç kızlar kulaklarındaki küpelerini adeta vakit geçmesin diye elleriyle koparırlar ve o küpelerin üzerine düşen kan damlalarıyla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açmış olduğu sergiye koyarlar. Sahabelerin bir kısmı teçhizatta bulunur. Yani bir askeri teçhiz eder. Bir kısmı malının yarısını getirir. Çünkü bu defa gidilecek sefer uzun bir seferdir ve karşılaşılacak ordu da Bizans ordusudur muhtemelen. Ama neticede gerçekten Bizans ordusuyla karşılaşılmaz. Sahabe-i kiram ta Tebük'e kadar gider ve dönerler. Bu dönüş sırasında da şöyle bir rivayette vardır. Artık sahabeler Medine'yi gördüklerinde şöyle bir sevinirler. Oh derler, bu sıcakta gittik. Adeta derilerimiz kemiklerimize yapıştı neredeyse. Aç kaldık, susuz kaldık. Oh şimdi Medine'de göründü derken Allah'ın Resulü onlara yeni bir cihadın yolunu gösterir. Biz şimdi küçük cihattan büyük cihada döndük. Evet, bu cihat bir kere de oldu bitti ama iç dünyamızdaki cihat hep devam edecek. Onun için böyle çok hikmetleri olan bir seferdir Tebük Seferi aziz dinleyenlerim. İşte burada bazı sahabiler katılmazlar bu sefere. Tabii Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendi arzusuna göre bir harekette bulunmaz. Cenab-ı Hak kendisine nasıl bir yol gösterirse, verdiği cezalar da yine ilahi bir emirle olan cezalardır. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bazı sahabilerine bir adeta 40 gün kadar devam eden bir mesafe koyar. Buna belki bir boykot da denebilir ama bu kelime çok yerinde olmasa da bir mesafe diyelim. O sahabilerle Allah'ın Resulü selamı keser. Diğer sahabiler de onlarla selamı keserler. Hatta bu üç sahabeden bir zat der ki, bir sahabi, zaman zaman Mescid-i Nebevi'ye giderdim. Acaba Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizle konuşmuyor ama şöyle gözü bize ilişir mi diye de bir bakardım. Namazın içinde bile baktığım olurdu. Fakat Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizin gözü bize doğru hiç ilişmezdi, bize doğru hiç bakmazdı. Demek ki sahabiler Allah'ın Resulü'ne bir taraftan nasıl bağlılar ki, hataları olsa da aziz dinleyenlerim, bari Efendimiz bize konuşmasa da şöyle bir gözüne ilişsek diye bir hasret içinde bekliyorlar. Ve gerçekten bu sahabiler hayatlarının en büyük pişmanlıklarını yaşarlar. Ve aziz dinleyenlerim sonunda derler ki, ya Resulallah, biz bir hata yaptık. Diğer sahabiler sizinle beraber ta Tebük'e gitti ama bizler burada kaldık. Hatamızın farkındayız. Pişman olduk. Gerçekten. Ama bu hatamızın affedilmesi için ne gibi bir bedel ödememiz gerekiyorsa biz bu bedeli ödeyelim. Hatta malımızı verelim. Madem ki bizi alıkoyan biraz bu hurmalardı, bu hurmalardan da biz vazgeçelim ya Resulallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, ben böyle bir şeyle emrolunmadım. Yani sizin malınızı alacağım, ondan sonra da hadi siz serbestsiniz diyeceğim. Böyle bir şeyle ben emrolunmadım. Allah bana böyle bir müsaade vermedi. Fakat Rabbimiz bu sahabilerinin Allah Resulüne gerçekten bağlı olan ama ömürlerinde de böyle bir hata işlemiş olan bu sahabilerin Rabbimiz affını murad eder ve onların tevbelerini kabul eder sonunda. Ayet-i kerimede de geri kalan o üç sahabenin tevbelerinin kabul edildiği bildirilir. Ancak burada konumuzla ilgili aziz dinleyenlerim, gündeme gelecek ayet-i kerime ise biraz önce bahsetmiş olduğum Tevbe suresinin 103. ayeti iner. Yani Allah'ın Resulüne madem ki bu insanlar bu tevbelerinin adeta hak katında makbul olması için ayrıca mallarından da bir bedel ödemek istiyorlar. Onu da ey Habibim sen al. Böylece hem onların o iş dünyasında hurmaya olan düşkünlükleri, hurmalarını vermek suretiyle hem iş dünyaları temizlenmiş olur, hem de seferden geri kaldıkları için de malları temizlenmiş olur. Böylece aziz dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de İki kelime var. Bir tatir kelimesi var ayeti kerimede geçen, bir de tezkiye kelimesi var. Tatir dediğimiz malı temizlemektir. Tezkiye ise ruhların temizliğidir. Aslında yine Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde baktığımız zaman temizlikle ilgili bu temel iki kavram var. Bir taharet diyoruz, bir de tezkiye. Mesela işte hadesten taharet, necasetten taharet ne demek? İnsanın abdestsizlik halinden, üstündeki bir takım kirlerden zahiri olarak temizlenmesi. Ama Hakk'ın makbulü olan temizlik ise o zahiri temizliğin daha ötesinde insanın iç dünyasının berraklaşması, temizlenmesi, safileşmesidir. Abdest ve gusül için daha çok taharet kelimesi kullanıyor. İnsanın bir noktada o manevi kirlerden temizlenmesi zahiren ama bir de o iç dünyamız için ise özellikle tezkiye kelimesi kullanılmış oluyor. Bu bakımdan aziz dinleyenlerim, insan İslam'ı yaşarken işte bu iki temiz alanda olmaya azmedecektir. Bir taraftan zahiri temiz olacak, dış dünyası temiz olacak insanın, zahiri kirlerden temizlenecek ama bir taraftan da batini kirler dediğimiz iç dünyasındaki lekelerden, kirlerden kurtulmuş olacak. Kur'an-ı Kerim'de aziz dinleyenlerim, işte bu iki beraberliğin ifadesi olarak hep namaz ve zekat beraber zikrediliyor. Bir taraftan insan namazla Hakk'ın huzurunda böyle çok ileri derecedeki tekarruplere yaklaşmaları elde ederken, bir taraftan da malının sadece kendisine ait olmadığını, onun üzerinde Yüce Rabbimizin ifadesiyle وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ onların mallarında sahip oldukları servetlerde mahrum olanın ve gerçekten ihtiyaç sahibi olanın hakkı vardır. Aziz dinleyenlerim, Rabbimiz sadece bize verin diye ifade etmiyor ayet-i kerimeler. Ayrıca hak olarak ifade ediliyor. Yani ihtiyaç sahiplerinin ve bir de o maldan mahrum olanların bizim sahip olduğumuz mallarda bir hakkının olduğu ifade ediliyor. Tabi zekat bahsi ayrıca uzun bir bahistir. Bununla ilgili her mümin nasıl namazın fıkhını öğreniyorsa, orucun fıkhını öğreniyorsa, haccın fıkhını öğreniyorsa, farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, adabı, zekat konusunda da ciddi bir hassasiyet göstermek gerekir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh hazretlerinin ifadesiyle buyuruyorlar ki, ben diyor namazla zekatı birbirinden ayıran insanlarla harp ederim. Namazı kılsın, zekatı vermesin, olmaz böyle bir şey. Onun için Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, ben diyor onlarla harp ederim. Belki bu sohbette hatırlatmak istediğimiz husus ise bu konunun bizim gündemimize çok ciddi olarak girmesidir. Çünkü Yüce Rabbimiz sahip olduğumuz mamelek dediğimiz varlıklarımızla ilgili olarak önümüze iki kelime koyuyor. Bir zekat, bir de infak. Zekat gerçekten hudutları belirtilmiş. Ne kadar verilecek, nereye verilecek, kimlere verilecek naslarla belirtilmiş. Miktarlar da belirtilmiş. Gerek ayet-i kerimelerle, gerek hadis-i şeriflerle zekat konusunda daha belirleyici hususlar var. Ama infaka gelince Kur'an-ı Kerim'in adeta ayet-i kerimelerin arasında gezdiğimizde hep infakla karşılaşırız. Yani Yüce Rabbimiz bize farz olan zekatın haricinde de sahip olduğumuz imkanlardan ihtiyaç içinde olanlara, ümmetin ihtiyacı olanlara, fertlerin ihtiyacı olanlara kendi isteğimizle bir takım tasadduklarda bulunmamızı emrediyor ki Cenab-ı Hak da özellikle bu noktada infak eden kullarının kendi katında nasıl makbul kullar olduğunu farklı ayet-i kerimelerle bildiriliyor. Özellikle bir insan için biraz tatbiki zor olan gece hayatıyla ilgili ayetlerin hemen sonunda da gündüzde ise infak etmemiz emrediliyor. Ayet-i kerimede buyruluyor: "Tetecafa cunubuhum anil medaci'i yed'une rabbuhum khawfen ve tama'an ve mimma razaknahum yunfikun." O sevdiğimiz kullar geceleri tatlı yanlarını yataklarından kaldırıp korkuyla, ümitle Rablerine dua ve iltica ederler. Ama bununla kalırlar mı? Kalmazlar. Gündüzleri de kendilerine verdiğimiz şeylerden bol bol harcarlar. İnfak demek harcamak demek. Ama onu da mümin nereye harcadığını, nasıl harcadığını, nerede ihtiyaç olduğunu, kimlerin ihtiyacı olduğunu da gerek ferdi bazda, gerek ümmet bazında düşünecektir. Bazen bu harcamalar belirli fertlere yapılabilir. Bazen de işte günümüzde olduğu gibi ülkemize sığınan Suriyeliler, Iraklılar, başka diyarlardan gelen insanlara olabilir. Bazen de ülkemizin çok dışında, Afrika coğrafyasında olduğu gibi bizlerden bir mümin kardeşlik bereketi bekleyen insanlar olabilir. Kısacası her müminin bir infak gündemi olmalı. Ben neyi infak edebilirim, nasıl verebilirim, nereye ne verebilirim gibi bir ana meselesi, ana gündemi olmalı. Onun için de aziz dinleyenlerim, bu Ramazan aylarında elhamdülillah orucun bereketiyle üç dünyamızda büyük manevi gelişmeler olmuştur. Merhamet duygularımız daha gelişmiştir, hırslarımız azalmıştır, şefkatimiz çoğalmıştır. İşte bunların bizim sahip olduğumuz imkanlara da aksetmesi gerekir ki oruçtan da gerçek manada istifade etmiş olalım. Belki bu noktada şöyle bir latifeyle bu sohbetimizi bitirmek isterim aziz dinleyenlerim. Şibli'ye soruyorlar bir gün, Allah dostu Şibli Hazretlerine. Diyorlar ki, zekatımızı hangi mezhebe göre vermemiz daha uygun olur? Hanefi'ye göre mi verelim? Maliki mezhebine mi göre verelim? Şafii'ye göre mi verelim? Hanbeli'ye göre mi verelim? Elbette ki mezhepler arasında ufak tefek farklar da var tatbikatla. Bunlardan hangisi bizim için daha güzeldir deyince, Şibli diyor ki, bana sorarsanız Ebu Bekir mezhebine göre verin. O malının hepsini vermişti. Ne zaman, nerede, ne gerektiyse hiç tereddüt etmeden getirip ortaya koymuştu. Tabii bu gerçekten o Selefi Salihin dediğimiz, salih geçmişler demek Selefi Salihin, güzel insanlar, böyle çağların ötesine örnek davranışlar, güzel sözler bırakabilen güzel insanlar. Elbette ki Ebu Bekir mezhebi diye fıkıh mezheplerin içinde çok özel bir mezhep yok ama böyle bir anlayış elbette ki, yani işi sadece rakamların içinde bırakmayıp Allah Teala'nın razı olacağı şekilde cömert ruhlarla Allah'ın razı olduğu yerlere harcamalarda bulunabilmek elbette ki bizleri Yüce Rabbimizin rızasına ulaştıracaktır. Onun için aziz dinleyenlerim, ruhlarımızdaki bu arınma Ramazan münasebetiyle gerçekleşen iç dünyamızdaki bu arınmalar aynı zamanda sahip olduğumuz mallarımıza, imkanlarımıza, servetlerimize de yansımalı ve bu noktada en azından şeriatın zekat dediği hususu eksiksiz olarak yerine getirmeye gayret etmeli. Ama Hakk'ın rızasını elde edebilmek için, Hakk'ın makbulü bir kul olabilmek içinse daha ötelere cömert ruhlarla güzel güzel infaklarda insanlar bulunabilmelidir. Rabbim iç dünyamızdaki arınmalara, servetlerimizdeki arınmalara, davranışlarımızdaki güzelliklere bizleri muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.